الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Tabii ki bugünkü derse geçmeden önce geçen haftaki bazı meseleleri ne yapalım? Hatırlayalım. Onlarla ilgili birkaç soru soralım. Geçen hafta İstihaze olan kadının üç halinden bahsetmiştik. Değil mi? Üç durumda olur dedik ve neler yapması gerektiğini hadislerde almıştık. Onlarla ilgili kim bize bilgi verebilir? Yani öncelikle üç sınıfa ayırıyorduk. Neydi onlar? İstihaze olan kadının üç sınıfı neydi? Bir, kendi hayızını bilen kadının durumu vardı. İkincisi, hayızını bilmediği halde kanların arasındaki temyiz yapabilen, ayırt edici özellikten algılayabilen vardı. Üçüncü olarak da neydi?
Ne biliyor.
O da nereye döner demiştik?
Örfe
döner demiştik. Üç durum buydu. Ondan sonra kadının temizlendikten sonra kadından gelen bazı akıntılardan bahsetmiştik. Onlar hayızdan sayılıyor muydu, sayılmıyor muydu? Sayılmıyor olduğunu söyledik. Peki bir kadın hayızdan temizlendiğini hangi özellikleri gördüğü zaman anlıyordu? Onda iki özelliği var demiştik. Birincisi, yani hayızın bittiğini kadın neyle anlardı? Bir beyaz akıntı, kassatul beyda dediğimiz gelen beyaz akıntıdan. İkinci olarak da ne demiştik? Kuruluk. Oraya bir pamuk koyar, bakar. Eğer bir şeyin eserini görmezse o kuruluktan hayızın bittiğini anlar demiştik. Bugün de inşallah kaldığımız yerden şerh etmeye devam edeceğiz. Bugünkü hadis-i şerifimiz, ilk hadis-i şerifimiz Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bir hadis-i şerif. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَ ف۪يهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاهِ Ravahu Muslim. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Yahudiler kadın hayız olduğu zaman onunla yiyip içmezlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cinsel ilişki dışında her işi yapın. Hadis mi Müslim rivayet etmiştir. Yahudilere dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, bu konuyla ilgili, kadının hayız olması meselesiyle ilgili Yahudilerde bir teşdit görüyoruz. Bir sıkılık görüyoruz. Kadın yemek yaptığı zaman onun yaptığı yemeği ne yapmıyorlar? Yemiyorlar. Kadınla aynı sofrada oturup yemek yemiyorlar. Bunun ötesinde kadınla hayız olduğunda aynı yatakta yatmıyorlar. Bu haliyle de onunla ilişkiye ne yapmıyorlar? Girmiyorlar. Baktığımız zaman kadının bütünü ile hayız olduğu zaman necis olduğu görüşünü ele alıyor Yahudiler. Diyorlar ki kadın hayız olduğu zaman nedir? Bütünü ile necistir. Yani ona dokunduğun zaman necasete dokunuyor gibisindir. Onun teri de necistir. O yüzden aynı yatakta onunla ne yapamazsın? Yatamazsın. Aynı mecliste onunla oturamazsın. Bu şekilde bu konuda ne yapıyorlar? Aşırıya gidiyorlar. Enes radıyallahu anhu da bize Yahudilerin bu durumundan bahsediyor. Ve bunun akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam, İsna'u kulle şeyin illen nikah. Kadınla bütün her şeyi yapın. Yalnızca onunla ne yapmayın? İlişkiye girmeyin. Hayızlı olan kadınla ilişkinin yasak olduğunu, bunun dışındaki her şeyin caiz olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Burada illen nikah ibaresi geçiyor. İlla en nikah. Normalde biz nikah tabirinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Evlilik değil mi? Akdün nikah diyoruz mesela. Evlilik akdi, evlilik anlaşması. Hadis-i şerifte isna'u kulle şeyin illen nikah. Yani burada nikahtan kasıt evlilik akdi değil. Yani hayızlı kadınla her şeyi yapın, yalnızca onunla evlilik akdi yapmayın manasına gelmiyor. Buradaki nikah, illen nikah ibaresi cima. Yani ilişkiye girme kastediliyor. Çünkü bir karı kocanın nikah akdinin en büyük belirtisi nedir? Artık onların birbirine helal olup, değil mi? İlişkiye girme izninin onlara bu akitle verilmesidir. Buradan kastedilen evlilik anlaşması değil. Burada kastedilen ne? Cinsi münasebet kastediliyor. O yüzden bu ibareyi ne yapıyoruz? Hadisi şerh ederken açıyoruz ki yanlış mana anlaşılmasın. Çünkü ne olur? Aramızdan birisi der ki ya Sahih Müslim'de rivayet var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınla her şey yapın, yalnızca nikah yapmayın. Hayızlı kadınla her şey yapın, yalnızca nikah yapmayın diyor. Ama diyoruz ki buradaki nikahtan kasıt ne? Cima. Yani cinsi münasebette bulunmayın olduğunu anlıyoruz. Bunun dışında sadece bize yasaklanan bu ise, eğer sadece cinsel ilişki yasaklandı ise, bunun dışındaki cinsel ilişkiye götüren şeylerin caiz olduğunu görüyoruz. Yani kişinin hanımını öpmesinde, ona sarılmasında, değil mi? Bu anlamlarda hanımından istifade etmesinde en ufak bir sıkıntının olmadığını görüyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam bize yasakladığı şey sadece ilişkiye girmek ile nedir diyoruz? Sınırlıdır diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelere gelince arkadaşlar, yine Yahudilerin necasetin temizliğinde yine şiddetli olduklarını görüyoruz. Yahudiler eğer elbiselerine necaset bulaşırsa onu nasıl temizliyorlar? Kemal abinin dediği gibi o kısmı keserek ne yapıyorlar? Atıyorlar. Yani onlar diyorlar ki eğer necaset bir yere bulaştıysa orayı kesersin, o necasetin bulaştığı yeri atarsın. Bunun akabinde Hristiyanların durumuna bakıyoruz. Hristiyanlar da necaseti hiç önemsemiyorlar. Tevazudan görüyorlar. Hani sen bu şekilde Rabbine ibadet ediyorsan bu tevazu sahibi olduğunu gösterir. Üzerinde necaset olmuş olmamış hiçbir önemi yoktur diyerek onlar da olayı bu şekilde algılıyorlar. Ama her zaman biz Ehl-i Sünnet'in orta yolda olduğundan bahsetmiştik, değil mi? Ehl-i Sünnet de yine bu iki zıt görüşün ortasında doğru olan görüşü seçtiğini görüyoruz. O da ne? Necaset bulaştığı zaman onu temizlenebileceğini, suyun temizleyici özelliğe sahip olduğunu, değil mi? Bu şekilde Müslümanların inancının bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Eğer bir necaset bulaştıysa, yıkandığında o necasetin hükmü ortadan kalkar. Bu şekilde o elbiseyi kullanmanda en ufak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yine aynı şekilde hayızlı olan kadınla münasebet konusunda yine Yahudiler biraz önce verdiğimiz örnekte onlarla beraber aynı yatakta yatmıyorlar. Terinin dahi necis olduğunu görüyorlar, değil mi? Hristiyanlara bakıyoruz. O konuyla ilgili bir sıkıntı görüyorlar mı? Bir sıkıntı görmüyorlar. Hayızlı kadınla ilişkiye girmekte bir problem görmediklerini görüyoruz. Ama yine Ehl-i Sünnet yine orta yolu burada tutturmuş. Ne Yahudiler gibi aşırıya kaçmış, ne de Hristiyanlar gibi olayı tamamen boş bırakmış. Diyor ki hayızlı kadınla sadece cinsel münasebete girilmez. Onun haricindeki her şeyi yapmak Müslümanlara göre, Ehl-i Sünnet'e göre caizdir. O zaman necasetten temizlikle ilgili meselelerde Yahudilerin daha şiddetli olduğunu, Hristiyanların olayı önemsemediğini, Ehl-i Sünnet'in de orta yolu tutturduğunu görmekteyiz. Yine biraz önce de söylediğimiz gibi kocanın karısından cima hariç her türlü istifade edebileceğini söylemiştik. Fayda olarak da bunu zikredebiliriz. Kişinin hayızlıyken hanımına sarılmasında, onu öpmesinde, onunla birlikte aynı yatakta yatmasında en ufak bir sakınca, sıkıntı olmadığını görüyoruz. Ama bu konuyla ilgili eğer kadının hayızlı olduğu esnada avret mahallini kapatması daha faziletli olduğundan bahsediyor alimler. Bunun da iki sebebi olduğunu söylüyorlar. Birincisi, kocasının bu şekilde onu ilişkiye götürüp hayızlıyken ilişkiye girmesini engellemek için. İkincisi de hoş olmayan o görüntüyü, gelen o kanı, o necaseti görmemekte mani olması için kadının o kısmını, avret yerini kapatmasının güzel olduğunu, faziletli olduğunu ilim ehli bize aktarıyor ki şimdi biraz sonra alacağımız hadis-i şerifte bununla alakalı. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَاَنَا حَائِضٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana izarımı giymemi emrederdi, ben de giyerdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana izarımı giymemi emrederdi, ben de giyerdim. Sonra da hayızlı olduğum halde benimle temasta bulunurdu. Hadis muttefakun aleyh, yani Sahih Buhari'de ve Sahih Müslim'de geçiyor. Fe'etteziru, Allah Resulü sen bana izar giymemi emrederdi, ben de izar giyerdim. İzar kelimesinin tarifine, tanımına dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, avret bölgesini ve etrafını örten bir bez parçası. Na biz ne diyoruz? İzar diyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam hanımına hayızlıyken bu şekilde avret mahallini örtmesini ne yapıyor ona? Emrediyordu. Sonradan Ayşe radıyallahu anha diyor ki feyubâşiruni, benle mübaşeret ediyordu. Yani burada mübaşeretten kasıt erkeğin hanımının tenine dokunması, bu anlamda ona sarılması, cildini onun cildine dokundurması, yapıştırması anlamlarına geliyor. Yani demek ki biz buna ne diyoruz? Cima öncesindeki o cinsel münasebet hayızlı kadınla ilgili de caiz olduğunu burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlıyoruz, görüyoruz. Sadece hayızlı kadınla cinsel ilişki yasak, onun haricindeki yapılan şeylerin helal olduğunu da bu hadis-i şeriften anlamış oluyoruz. Yine bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, hayızlı olmayan bayanın kocasının yanında üzerinde hiçbir şey giymeden ikisinin de birbirinin yanında durabileceği faydasını da bu hadis-i şeriften ne yapabiliyoruz? Çıkartabiliyoruz. Çünkü Allah Resulü hem hayızlıyken hanımına bu şekilde bir şey giymesini emrediyor. Hayızlı olmadığı esnada çiftlerin birbirleri yanında uryan dediğimiz çıplak bir şekilde durmasının da bir sakıntı, yani bir işgal olmadığında ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften zıttına bakarak bu faydayı çıkartmış oluyoruz. Ama yine ilim ehli bu konuda diyor ki eğer kişi hanımıyla ilişkiye girmek istiyor ise o zaman diyor üzerlerini örtmeleri daha faziletlidir. Daha güzeldir. İlişki esnasında üzerlerini örtmeleri daha faziletli, daha güzel olduğunu da bize belirtiyorlar. Yine bu hadis-i şeriften şu faydayı da çıkartabiliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine dönüp baktığınız zaman kendileri, yani utanılacak meseleler, insanın kendi özel hayatını ilgilendiren meseleler dahi olsa ümmetin istifadesi için, değil mi, ne yapıyorlardı bunu? Edebine, adabına uygun bir şekilde bu ümmete aktararak bu konuyla ilgili hükmün ne olduğunu bize açıklamak için bunu bize aktarıyorlardı. Hayaları onların bu ilmi aktarmalarında engel teşkil etmiyordu. Çünkü ümmetin bu ilmi öğrenip bununla amel etmesi gerekiyor ise sahabenin hanımları olsun, erkekler olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri şeyi kendi özel hayatlarını ilgilendirse dahi bunları ne yapıyorlardı? Ümmetin istifadesi için, hükmün beyan edilmesi için ellerinden geldiği şekilde bunu bize açıklıyorlardı. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Abdullah İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadis-i şerif. وَعَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الَّذِي يَأْتِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضْ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رَوَاهُ الْخَمْسَ وَسَحَّهَهُ الْحَاكِمُ وَابْنِ الْقَطَّانِ وَرَجَّهَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlıyken hanımıyla cinsel ilişkide bulunan kişi hakkında şöyle buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlıyken cinsel ilişkide bulunan kimse hakkında şöyle buyurdu. Bir dinar ya da yarım dinar sadaka verir. bir dinar ya da yarım dinar sadaka verir. Bu hadisi 5 imam rivayet etmiş. Hakim ve İbnül Kat'tan hadisin sahih olduğunu, başkaları ise mevkuf olduğunu söylemiştir. O zaman son kısımdan da anladığımız üzere ilim ehlinin sıhhatinde ihtilaf ettiği bir hadis-i şerif. Baktığımız zaman İbn-i Kattan'ın, hakimin hadisi sahihlediğini görüyoruz. Bazı alimlerin mevkuf olduğunu söylediklerini görüyoruz. Mevkuf hadis neydi? Yok, mevdu uydurma, mevkuf. Sahabeye nispet edilen. Yani bu hadise dönüp baktığımız zaman diyorlar ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değil. Abdullah İbn Abbas'ın sözü. Bir grup halinde diyorlar ki hayır, bu hadis merfudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'deki ayete dönüp baktığımız zaman Allah-u Teala bize hayızlı kadınla ilişkiye girmeyi ne yapıyor? Yasaklıyor. Bunda hemfikiriz. Yani hayızlı kadınla ilişkiye girildiği esnada bu bize yasaklanan bir durum. Ama bunun kefareti olarak bir şey yapmamız gerekiyor mu? Yoksa yapmamız gerekmiyor mu? Bu hadise baktığımız zaman sahihleyen alimler kefaretin bu olduğunu söylüyor. Bir dinar ya da yarım dinar olduğunu. Bu hadisi sahih görmeyen alimler de ne diyorlar? Eğer bu konuyla ilgili sahih bir şey yoksa asıl olan nedir? Beraatü zimme. Yani bu konuyla ilgili eğer bir şey yoksa asıl olan bunun uygulanmamasıdır diyerek hadise farklı açılardan ilim ehlinin yaklaştığını, baktığını görüyoruz. Ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleyinceye kadar onlara yaklaşmayın. Demek ki hayız halinde onlara yaklaşmanın haram olduğuna delalet eden bir ayet-i kerime olduğunu görüyoruz. Ama yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği bu konuyla ilgili yine başka bir mesele var. Bir grup alim temizliğin ne ile olduğu konusunda da ihtilaf etmişler. Bir grup diyor ki kadından kan kesildiği zaman ne olur? Temizlenmiş olur. Bir grup alim de diyorlar ki gusül aldığında kadın temizlenmiş hükmüne kazanır. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَ Onlar temizlenene kadar onlara yaklaşmayın. Ayetiyle ilgili yine İbni Hazm'ın buradaki görüşünün de şu olduğunu görüyoruz. Yani burada kadınlara yaklaşmamanın kastının gusül olmadığını, sadece o mahalli, o bölgeyi temizlediğinde, yıkadığında bu hükmün gerçekleştiğini, yani üçüncü bir görüş olarak da bunu ne yapabiliriz? Zikredir. Buradan kasıt sadece o kısmın yıkanması olarak, oradaki ezanın, oradaki kanın giderilmesi olarak gören alimler de var. Bu şekilde kanın kesilmesiyle ilgili yeterli olduğunu görenler var. Bununla birlikte üçüncü bir görüş olarak gusül aldıktan sonra temizlenme hükmüne kavuştuğunu söyleyen alimler de var. Bu konuya baktığımız zaman biz racih olarak şunu görüyoruz. Kadının gusül alması temizlendiğinin alametidir. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Yine bir ayet-i kerimeye dönüyoruz. وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّحَّرُوا Eğer cunup iseniz temizlenin. Burada temizlenmenin ne olduğunu görüyoruz ayet-i kerimelerden. Cunup olan kimse cunupluktan nasıl temizlenir? Gusül ile, değil mi? O zaman demek ki buradaki temizlik, fattahharu, temizlenin ibaresinin gusla delalet ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Yani onlar temizleninceye kadar ne yapın? Onlardan uzak durun. Demek ki buradaki temizlenme ibaresi de o zaman nereye yoruyoruz? Yıkanmaya, gusül almaya yoruyoruz. Ki dedik ki bu ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Ama bu görüşün daha ahvat olduğunu söylüyoruz. Yani baktığımız zaman eğer gusül alınarak temizlenme hükmünü kabul ettiğin zaman bu ortada olan hilaftan da, değil mi? İhtilaftan da ne yapmış oluyorsun? Kendini çıkarmış oluyorsun. Bu şekilde ihtiyatlı davranmanın daha güzel olacağını söylüyoruz. O zaman yine biraz önceki ilim ehlinin arasındaki hadisle ilgili meseleye döndüğümüz zaman ilim ehlinin bu konuda iki görüşe sahip olduğunu görüyoruz. İmam Şafii'nin, İmam Malik'in ve Ebu Hanife'nin içinde olduğu görüş bu hadisi sahih görmüyorlar. Bu hadisle ilgili İmam Şafii'nin şöyle bir sözü var. Eğer hadis sahih olsaydı ben de bunu söylerdim diyor. Sahih görmeyenler arasında 3 mezhep imam var. Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik. Diyorlar ki bu hadis mevkuf diyorlar. Sahabenin sözüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmez. O yüzden sahih olmadığı için kişi diyorlar hayızlıyken hanımıyla ilişkiye girdiği zaman nedir? Günahkardır, haram işlemiştir. Bunun için ne yapar? Tövbe istiğfar eder. Bu onun için yeterlidir. İkinci görüş olarak bakıyoruz ki İmam-ı Ahmed'in ve Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü de diyor ki kişi hanımıyla ilişkiye girdiği zaman günahkardır, tövbe eder ve bu tövbesiyle birlikte bu hadiste geldiği şekilde bu hadisi sahihledikleri için kefaret olarak da ya bir dinar ya da yarım dinar ne yapar? Kefaret olarak verir. Dinara baktığımız zaman arkadaşlar bir dinarın 4,25 gram altına tekabül ettiğini görüyoruz. Bir dinar 4 gram 4,25 gram altına tekabül ediyor. Nısf dinarda onun da yarısı ne yapar o zaman? 2,12,5 gram civarında bir şey yapıyor. Altının gramı ne kadar onu bilmiyorum. 97 lira mı? 100 lira desen?
200
yani yarım dinar 200 küsür lira yapıyor. Bir dinarda 400 milyon civarında bir şey yapıyor. Sonradan arkadaşlar bu hadisi sahihleyenlerin de bu hadis-i şerifte geçen ibareyi farklı yorumladıklarını görüyoruz. Ev ibaresi var. Ya bir dinar öder ya da ne yapar? Yarım dinar öder. Bunu da farklı farklı yorumlayan alimler var. Faide babından ne yapalım? Bunu da zikredelim. Bir grup alim diyor ki arkadaşlar, eğer hayızın başında yapıldı ise o zaman neye tekabül eder bu? Bir dinara. Eğer hayızın başında yapıldıysa bir dinara tekabül eder. Eğer hayızın bitimine doğru yapıldıysa, sonlarına doğru yapıldıysa o kimse ne yapar? Yarım dinar verir. Peki bu konuyla ilgili genel olarak baktığımız zaman bu yarım dinarı, bir dinarı verecek olan erkek mi, kadın mı?
Erkek.
Hem erkek hem kadın. Niye? Yani bir dinar hem erkek hem kadın için mi? Yoksa erkek bir dinar, kadın bir dinar mı?
Erkek bir dinar.
O zaman sadece erkek hocam.
Şimdi kadın çalışıyor.
Sadece erkek. Latif abi sence?
Bence ikisi de kaçırıyor. Çünkü dinar ikisi de dinar almış. İkisi de kaçırıyor.
Diyoruz ki eğer kadın da isteyerek eşiyle beraber oluyor ise bu hadis-i şerif ikisini de kapsar. Bir dinar erkek verir, bir dinar da kadın verir. Eğer kadın isteyerek yaptıysa. Ama kadın mukrah olarak istemeyerek yaptıysa, kocasına da karşı koyamadıysa o zaman bu ceza kime döner? Erkeğe döner, kadına dönmez. Sonuçta hanımın olduğu için ne yapman lazım? Hanım olarak kocana bu anlamda itaat etmen gerekiyor. Allah engelleyemiyorsun. Yani o açıdan bakarsan da olay farklılık arz edebilir. İkinci şekilde arkadaşlar bu hadisin bu kısmı ile ilgili bu dinar, bir dinar veyahut da yarım dinarla ilgili alimler diyorlar ki buradaki ev ibaresi takhir manasında, seçenek manasında bize sunulmuştur. Yani bir dinar da verebilirsin, yarım dinar da verebilirsin. Ama ikisinin arasında en faziletli olan nedir? Bir dinardır. En düşük seviyesi nedir? Yarım dinardır diyen alimler de olduğunu görüyoruz. Ki racih olan görüşü de ilim ehli bunun olduğunu söylüyor. Salih Fevzan, Şeyh Hüseyin de baktığımız zaman, eserlerine döndüğümüz zaman bu görüşte olduklarını söylüyor. Diyoruz ki buradaki şey seçeneklilik mutlak olarak gelmiştir. Yani ya bir dinar verirsin, bu daha faziletlidir. Ama bunun alt sınırı da nedir? Yarım dinardır. Biraz önce söylediğimiz gibi tefsir eden alimler de var. Başında yaparsan böyle, sonunda yaparsan böyle diye ilim ehli de bu konuya açıklık getirmiştir. Ama dediğim gibi dönüp baktığınız zaman ilim ehlinin hadisin sıhhatinde ihtilaf ettiği bir hadis-i şerif. Yani başından bu olayı komple yok sayanlar var. Sahih görenler var. Sahih görenler içinde de bu ibarenin nasıl anlaşılacağı ile ilgili yine ilim ehli farklı şekilde tefsirler yapmış. Ama biz diyoruz ki yine biraz önce söylediğimiz gibi bu işten selim olarak kurtulmak için, çünkü bu hadisi sahihleyen alimlerin de olduğunu görüyoruz. Yani kişi bu hataya düştüğü zaman öncelikle işlediği bu günahtan dolayı Allah'a tövbe edecek ve bunun akabinde kefareti olarak bu sadakayı verdiği zaman da ilim ehlinin arasında olan bu ihtilaftan da ne yapmış olur? Kurtulmuş olur. O yüzden diyoruz ki bu hataya düşen kimse tövbe etmesiyle beraber kefaretine ise onu da yerine getirmesi güzel olan bir durumdur. Son hadis-i şerifimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun naklettiği hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَسُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَد۪يثٍ طَو۪يلٍ Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın hayız olduğu zaman namaz kılmıyor, oruç tutmuyor değil mi? Hadis muttefakun aleyh olup uzun bir hadisten alınmıştır. Hadisin sadece şu kısmına baktığımız zaman kadın hayız olduğu zaman namaz kılmıyor, oruç tutmuyor değil mi ibaresine baktığımız zaman bir şey algılayamıyoruz. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselam sanki bir soru soruyor ama bunun geçmişi, geleceğiyle ilgili bir şey verilmediği için olayı tam bir net bir şekilde anlayamıyoruz ki müellifin bu konuyla ilgili kitabını ele alırken daha önceden de zikretmiştik. Hadisin ne yapıyordu? Şahit olan bölümünü bize aktarıyordu. Oradaki hükmü bize aktarıyordu. Geri kalan eğer hadis uzunsa bize ne yapmıyordu? Hadisi komple metnini vermiyordu. Ki burada da hadisin sonunda fi hadithin tavil, yani uzun bir hadis-i şeriften alınmıştır ibaresini bize vererek bizi ne yapıyor? Oraya yönlendiriyor. O zaman hadisin aslına dönüp baktığımız zaman arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında hutbede erkeklere vaaz ettikten sonra kadınlara da ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Vaaz ediyor. Bu vaazi esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınları şöyle bir vasıfla, bir sıfatla sıfatlandırıyor. Diyor ki kadınların aklı da dini de nedir? Eksiktir. Kadınların aklı da dini de eksiktir diyor. Bunun akabinde önce şuraya bir açıklık getirelim. Kadınların aklı dini eksiktir. Bunu biraz sonra açıklayacağız. Burada akıldan kasıt arkadaşlar yani cehaletin, deliliğin daha doğrusu deliliğin zıttı olan akıl değil. Yani kadınların aklı kıttırdan kasıt yani her şeyi erkek gibi algılayamazlar veyahut da hafızalarında tutamazlar. Bu anlamdaki bir eksiklikten bahsediyor Allah-u Teala. Yoksa akılsız anlamında kullanılan tabiri kullanmıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Ayet-i kerimede فَاِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَنْ Bakara suresi 282. ayette neden bahsediyor bize? Borç ayeti. Değil mi? Borç verildiği zaman, alındığı zaman bunun yazılması gerektiğini, şahit tutulması gerektiğini. Bu ayet uzun bir ayet. Baktığınız zaman bir sayfa komple borçla ilgili ayet. Bu ayete dönüp baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki erkeklerinizden iki şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile bir yanılırsa diğerini ona hatırlatması için iki kadın olsun. Yani burada iki şahit ne isteniyor öncelikle? Erkeklerden. Eğer bulamazsanız razı olduğunuz kimselerden bir erkek, iki kadın. Eğer kadının bir tanesi yaşanan hadiseyi unutursa öbürküsü ona ne yapsın? Hatırlatsın. Yani bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayanlara aklı eksik derken neyi kastediyor? Akılsızsınız manasını kastetmiyor. Yani kadınlar erkeklere göre bu anlamda olayları, hadiseleri aklında daha iyi tutamadıklarını, erkeklerin bu konuda daha üstün olduğunu olayları daha iyi zapt ettiklerini bize bu ayet-i kerimede ne yapıyor? Açıklamış oluyor. Din ile ilgili eksikliklerine gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kadınlar akılları ve dinleri konusunda eksiktirler. Aklındaki eksikliği ne yaptık? Bu şekilde anlattık. Peki dindeki eksiklikleriyle ilgili hadisin bu kısmını ne yapıyoruz? Ele alıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Kadın hayız olduğu zaman namazı bırakır, orucu bırakmaz mı? Öyle değil mi diyor. Kadınlar da bunun üzerine ne diyorlar? Evet, evet ya Resulallah. Evet. Yani burada ne yapıyorlar? Kadının dini olarak eksikliğini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde açıklıyor. Kadınlar hayız olduğu zaman namazı terk etmiyorlar mı? Terk ediyorlar. Orucu terk etmiyorlar mı? Terk ediyorlar. Örnek olarak vakaya bakalım. Bir erkek sefer haricinde, hastalık haricinde ne yapıyor? Namazını, orucunu hiçbir şekilde, namazını da hiçbir şekilde terk etmiyor. Orucunda hastaysa terk ediyor, daha sonradan kaza ediyor. Ama kadına bakıyoruz, değil mi? Ramazan orucu olduğunda bir ay boyunca genelde kadınlar hayız gördükleri için 6 ya da 7 gün orucunu terk ediyor. Namaza bakıyoruz, her ay içinde yine 6-7 gün namazlarını ne yapıyoruz? Terk ettiklerini, etmeleri gerektiğini anlıyoruz. Bu yüzden dolayı kadınlar dini olarak da eksiklik içinde olduklarını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Peki bu eksiklikten dolayı kadınlar suçlanır mı? Suçlanmaz. Biz diyoruz ki imanın eksikliği ikiye ayrılır. Birincisi, Allah eğer bir şey emrettiyse veyahut da bir şey yasakladı ise, bunlar yapılıyor ise bu eksiklikten dolayı kişi suçlanır mı? Kul suçlanır mı? Allah bir şey emretmiş, yapmıyorsun. Bir şeyi yasaklamış, yapıyorsun. Bundan dolayı kişi suçlanır mı? Suçlanır. Diyoruz ki bu suçlanılan kısmı. Suçlanılmayan kısmına gelince, bir insan müstahap bir şeyi terk ederse suçlanır mı? Suçlanmaz. Bir insan özründen dolayı bir ibadeti, bir emri yerine getiremiyorsa bundan suçlanır mı? Suçlanmaz. Hayız hangi kısma giriyor? Özüre giriyor, değil mi? Yani özründen dolayı ona bir şeyler yasaklanmış ama bundan dolayı biz onu ne yapmıyoruz? Suçlu görmüyoruz. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir şey ve bunun akabinde namazın kılınmaması ona ne yapılıyor? Emredildiğini görüyoruz. Yani bu şekilde de ne yapıyor? Allah'ın emrine ittiba etmiş oluyor. Peki eğer bir kimse derse ki kadın Allah'ın emriyle orucunu tutmuyor, yine Allah'ın emriyle namazını kılmıyor, o zaman nasıl olur da biz kadını eksik sayarız diyor. Diyor ki yani kadının bu eksikliğini neye göre söylüyoruz? Şimdi Allah Resulü sen bize diyor ki kadın eksiktir. Değil mi? Şimdi birisi de diyor ki yani Allah bunu emrettiği için namazını kılmıyor, orucunu tutmuyor. Bundan dolayı günaha da girmiyor. O zaman hangi açıdan biz kadını eksik görebiliriz? Diyoruz ki şu açıdan eksik görürüz. Başka bir örnekle diyoruz. Bunu ne yapalım? Açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar zenginler olanları vardı, fakir olanları vardı, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlere bir şey öğretiyor, bir dua öğretiyor. Namazlardan sonra tesbihatı öğreniyor. Değil mi? Onlar gelip Allah'a sözüme şikayet ediyorlar. Diyorlar ki zengin kardeşlerimizin malı var, Allah yolunda tasadduk ediyorlar ama bizim bir şeyimiz yok. Allah Resulü Aleyhisselam da onlara bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki namazlardan sonra 33 kere Subhanallah deyin, 33 kere Elhamdülillah deyin, 33 kere Allahu Ekber deyin. Bu durumu, bu hadisi Allah Resulü Aleyhisselam onlara aktardığında zenginler de ne yapıyorlar? Bu hadisi duyuyorlar. Ve bununla ne yapıyorlar? Amel ediyorlar. Bunun akabinde fakirler yeniden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip şikayette bulunuyorlar. Yani buradaki şikayetten kastımız ne? İçinde bulundukları durumu anlatıyor. Diyorlar ki zengin kardeşlerimiz bu hadisi de duydular. Onlar da bu hadisi uygulamaya başladılar. Biz yine bu açıdan ne yaptık? Bir adım daha geride kalmış olduk. Allah Resulü Sellem diyor ki Fadlullahi yu'tihi men yaşa. Bu diyor ki Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Biz de diyoruz ki bir kadın bunu bize hüccet olarak getirirse Allah'ın emrinden dolayı ben bunu yapmıyorum, kılmıyorum, tutmuyorum. O zaman siz nasıl bunu eksik görürsünüz? Bu diyoruz ki Allah'ın erkeklere vermiş olduğu bir nedir? Bu lütuftur. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى. Değil mi? Allah-u Teala'nın kulları arasında bu şekilde farklılıklar gözlemlenir. O yüzden sen bu konuda günahkar değilsin ama bu anlamda erkek sana göre daha kamil bir şekilde yaratılmış, bu gibi şeylerden ne yapılmamış, engellenmemiş. Yine kullar arasında farklılığı da bu şekilde görüyoruz. İnsanlar ibadette birbirlerinden farklı oluyorlar mı? Oluyorlar değil mi? Kimisi daha abid oluyor, kimisi bu anlamda daha düşük seviyede olabiliyor. Allah-u Teala kulları arasında kendine Resul olarak seçtikleri kulları var mı? Var. Bunun haricinde normal diğer kulları da var. Demek ki kullar kendi aralarında ne yapıyormuş? Fazilet olarak yükseklik veyahut da daha düşük bir seviyede olabiliyormuş. Allah-u Teala kadına da böyle bir özellik vermiş. Bu hastalığından dolayı onu günahkar saymıyor. Ama namazını kılmamasını ve aynı zamanda orucunu tutmamasını ne yapıyor ona? Emrediyor. Bu kadınların dindeki eksikliği. Hem akıl olarak eksikler, onun ne olduğunu anlattık. Dindeki eksiklikleri de bu. Hayız oldukları için namazlarını ve oruçlarını terk etmeleri gerekiyor. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Kadın hayızlı olduğu zaman namaz kılması ona yasaktır. Bu aynı şekilde oruç tutması ona yasaktır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda eleyse izâ hâdetil mer'a lem tusalli ve lem tasum, kadın hayız olduğu zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz, öyle değil mi diye soruyor. Buradaki soru şeklinin şu olduğunu görüyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kabul ettirmek için, onların da kabul ettiği bir şeyi soru şeklinde soruyor. Yani bu böyle değil midir? Siz de bunu kabul etmiyor musunuz? İkrar etmiyor musunuz? Onlar ne diyorlar? Evet Allah'ın Resulü, bu durum böyledir. Buradan ne anlıyoruz? Kadın hayızlıyken ne namaz kılar ne de oruç tutar. Peki buradaki namaz ve oruç ibaresi genel lafızlarla geliyor. O zaman bize neyi kazandırır? Buradan ne anlarız? Demek ki farz olan veyahut da nafile olan bütün namaz ve oruç ibadetlerini kapsadığını söylüyoruz. Peki bu konuyla ilgili, kazası ile ilgili, kadın tamam hayızlıyken oruç da tutmuyor, namaz da kılmıyor. Peki bunlardan ikisini de mi kaza etmez? Yoksa temizlendiği zaman ikisini de mi kaza eder? Veyahut da birini kaza eder, birini kaza etmez?
Orucu kaza eder, namaz etmez.
Evet, kadın temizlendiğinde orucunu kaza eder, namazını kaza etmez. Buradaki hikmetin de alimler şu olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki namaz bir gün içinde 5 kez farz kılınmış bir ibadet. Oruç ibadeti ise senede 1 ay farz kılınmış bir ibadet. Kadın bir ayda 6 veya 7 gün hayız gördüğünü düşünürsek, bu kadın 6 veya 7 gün, bazı kadınlarda belki 10 gün, değil mi? Hayızından dolayı namaz kılamıyor. Eğer bunu kaza etmesi gerekse ne olur? Bir günde 5 vakit kaza edecek. 10 günde ne yapar? 50 vakit. Her ay bu kadının 50 vakit namazını kaza etmesi gerekiyor. Kadına bu zor geleceğinden dolayı Allah-u Teala ne yapmamış? Bunun da onu mesul tutmamış. Ama oruca dönüp baktığımız zaman senede bir ay tutman gerekiyor. Sen eğer 5-6 gün hayızlı olduğun için orucu tutamadı isen, bunu bir dahaki seneye kadar kaza etmende bir sıkıntı var mı? Yok değil mi? Yani bir insan bir sene içinde 6 gün oruç tutması kadına meşakkatli, zor gelmez. Ama namaz olsaydı meşakkatli ve zor gelirdi. Hikmetini de alimler bunun bu şekilde açıklıyorlar. Peki bununla ilgili neden orucunu kaza ediyor da namazını kaza etmiyor diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesine soruluyor bu soru. Kim o? Biliyor musunuz Peygamber Efendimiz'in hangi hanımı? Ayşe radıyallahu anha'ya bir tane kadın gelip soruyor. Diyor ki neden diyor kadın orucunu kaza ediyor da namazını kaza etmiyor. Ayşe radıyallahu anha diyor ki haruriyetun enti, sen diyor haruriye misin? Harura Irak'ta bir bölge ismi. O bölgede haricilerle meşhur olmuş bir bölge. Yani diyor sen harici misin? Hani senin bu sorduğun soru şekli onların sorusuna benziyor. Sen diyor harici misin? Aşırıya gidenlerden misin? O diyor ki hayır. Öğrenmek için soruyorum hani neden böyle? Ayşe radıyallahu anha da Diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında döneminde orucun kazası ile emrolunuyorduk. Namazın kazası ile emrolunmuyorduk. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki uygulamadan ne yapıyor? Haber veriyor. Yani burada ne diyoruz? Demek ki mesele burada aklımıza döndürdüğümüz bir mesele değil. Yani hani bunu niye yapıyorsun, bunu niye yapmıyorsun anlayamıyoruz, algılayamıyoruz değil. Buradaki mesele ne ile alakalı? İttiba etmek ile alakalı. Yani Hazreti Ayşe'nin verdiği cevaba baktığınız zaman diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında orucu kaza etmek ile emrolunmuştuk ama namazı kaza etmek ile emrolunmadık. Yani bu aslında baktığınız zaman yeterli, kamil bir cevap değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyleydi. Bize namazlarımızı kaza etmemizi emrediyordu. Oruçlarımızı da kaza etmemizi emrediyordu. O da Allah'tan vahiy alan bir peygamberdi. Yani durum bu kadar açık. Sen bunu aklınla algılamaya çalışıp bunun neden olduğunu sorgulama. Sana düşen nedir? Eğer dinde bir şey geliyorsa, hikmeti açıklandıysa bunu algılaman belki biraz daha kolay olabilir. Değil mi? Hani hikmeti şudur diyoruz, bazı konularda budur diyoruz. Ama bir şeyin hikmeti bize açıklanmadı ise, Allah-u Teala kitabında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bize bunu emrediyor ise, o zaman bize ne demek düşüyor? İşittik ve itaat ettik demek düşüyor. Bunun hikmetini bilsek de bilmesek de emrolunduğumuz şeyi yapmamız gerekiyor. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.